Sayfa 270. Open Society ve Hırvatistan'da ilginçlikler. Açık toplumun özellikle Doğu Avrupa ve eski Sovyet ülkelerinde Project Demokrasi Operasyonu'nun para kanalı olarak örgütlendiği, eğitim, yardım, özgür medya girişimlerini kullandığı bilinmektedir. Bu yöntemlerle Balkan ülkelerinde hayli iş başarılmıştır. Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde muhalefete milyonlar akıtılmıştır. Dipnot, Soros'un yardımları dışında net kaynaklarından resmi olarak verilenler 162.117 dolar 1990, 82.469 dolar 1991, 101.779 dolar 1992, 270.734 dolar 1993, 6.888.458 dolar 1994, 651.662 dolar ve 37.287 pound 1995-1996, 736.324 dolar 1997, 735.480 dolar 1998, 729.160 dolar 1999, Net Annual Report 1980-1999, raporlara geçirilmeyenler bilinmemektedir. Akıtılan milyonların sonucunu Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Franjo Tudman'ın Hırvatistan Demokratik Birlik Partisi grubundaki 7 Aralık 1996 konuşmasında arayalım. Örneğin Soros'un Hırvatistan toplumuna sızdığını belirten Tudman, açık toplum örgütlenmesini şöyle özetliyordu. Çalışmalarının içine 290 ayrı kurumu ve yüzlerce insanı almışlardır. Parasal desteklerle liselilerden gazetecilere, üniversite profesörlerine ve akademisyenlere, kültürel, ekonomi, bilim, adalet ve edebiyat çevrelerinin tümündeki her sınıftan ve her yaştan insanı kandırdılar. Açıkça söylüyorlar, görevleri mülkiyet ve devlet yapılarını bağışlarla değiştirmek. Hatta açıkça belirtiyorlar ki onlar için gazetecileri ve ötekileri çeşitli Amerikan, BBC ve benzeri kurumların burslarıyla yetiştirmek yeterli değildir. Fakat bu yetiştirilen kişilerin parasal ve teknik yönden desteklenmeleri gereklidir. Tujman'ın açık toplumcuların parasal ve teknik destekleriyle varılmak istenen aşamayı belirten sözleri daha da açıklayıcıdır. Amaçları Hırvatistan'daki mevcut otoritenin yerini alacak kendilerine yandaş bir çevre yaratarak yaşamın tüm alanlarında denetimi ele geçirmektir. Enerjilerini ve etkilerini medya ve kültür dünyası üstünde yoğunlaştırıyorlar. Özetle Hırvatistan'ın düzenini karıştırmak üzere devlet içinde devlet yaratmaya çalışıyorlar. Dipnot, Tujman Attack Soros Role in Croatia, EIR Special Report, Appendix B. Tujman nasıl şaşırmasın ki, sonradan Hırvatistan sınırları içinde kalacak olan Dubrovnik'te 1989'da yapılan Avrupa Üniversitesi karma toplantılarını demokrasi atılımı sanmışlardı. Daha sonra Sırbistan'ın Hırvatistan'a askeri saldırısını hoş gören Batı Avrupa, Hırvatistan'a gecikmeli destek vermiş, bu arada Bosna ateşe ve kana bulanmıştı. O zamanlar ülkesinin bağımsız ve onurlu bir devlet yönetimine kavuşacağını ve yeniden planlı bir dönemle adım adım ilerleyen demokratikleşmeyle gelişeceğini uman Tujman, birkaç yılda iplerin açık toplumcular çevresine kümelenen güdümlü toplulukların eline geçtiğini görüvermişti. Bu arada ulusal sanayilerinin yok pahasına yabancıların eline geçmesini dış sermayenin demokratik katkısı olarak görürken, birdenbire ülkenin kültürel, bilimsel ve iktisadi yaşamı yabancının denetimine girivermişti. Her şey hoş bir ortamda sessizce gerçekleşivermişti. Bu öyle derinden etkili ve hızlı bir süreçti ki en katı Marksistleri bile bir anda Open Society sözcüsü yapıvermişti. Dipnot, Yugoslavya'da Soros örgütleri ve kuruluş yılları. Soros Yugoslavia Foundation 1991, Open Society Institute Croatia 1991, Open Society Fund Bosnia and Herzegovina 1992, Open Society Institute Makedonya 1993, Open Society Institute Slovenya 1994, EIR Special Report April 1997, sayfa 23. Oysa 1980'li yıllarda Hırvatistan'da esen rüzgar bambaşkaydı. Kültürel bağımsızlık, merkezi yönetimin finansal denetiminden ve merkezi planlamadan kurtulmak istemleriyle içten içe gelişmişti. Bu desentralizasyon düşüncelerini kendi üretimleri sanan Hırvat aydınları ve politikacıları önce ulusalcılık ateşiyle canlanmışlardı ama sonrasında ulusal neleri varsa hepsinin yabancının eline geçtiğini görmüşlerdi. Böylece dış pazarlarda Yugoslav sanayi ürünleriyle rekabetten yılan Batı şirketleri de derin bir soluk almışlardı. Devlet merkezlerine paralel bir devlet yaratmanın birinci koşulu merkezi zayıflatmak. Merkezi zayıflatmanın yolu etnik milliyetçiliği önce kültürel alanda kışkırtmak. Soros'un büyük paralar yatırdığı Human Rights Watch, HRW gibi örgütlerin raporlarıyla merkezi devlet yıpratılırken iç muhalefetle doğrudan bağlar oluşturmak. Ve sonuç aynen Tujman'ın biraz geç kavradığı gibi ulus devletin yıkımı vurkaç parasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Hırvatistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dev sanayiler yabancıların eline geçer. Örneğin Batı Avrupa firmalarını yıldıran elektromekanik sanayinin devi Rade Koncer firması Siemens'in eline geçer. Oysa işletme 2. Dünya Savaşı öncesinde küçük bir Siemens fabrikasıdır. Rade Koncer savaş öncesi Siemens fabrikasında sendikacıdır. Nazi işgalcilerine karşı direnen örgütün yöneticisi olur ve Nazilerce kurşuna dizilir. Savaştan sonra lokomotiften elektrik motoruna, büyük güç ünitelerinden buzdolabına dek üreten bir fabrikalar zinciri kurulur. Ve bağımsızlığın simgesi olarak da Rade Koncer adı verilir. Ama Kurtuluş Savaşı ile kazanılanlar Project Demokrasi ve Tujman'ın dert yandığı ağ içinde savaş öncesi sahiplerine geri döner. Hem de büyümüş olarak. Ve böylece gelişmekte olan ülkelerde bir rekabetçiden de kurtulunmuş olunur. Tıpkı Macaristan'daki 100 yıllık dev sanayilerin rekabetinden kurtulunduğu gibi. Açıldıkça açılma ve aydınlara katkılar. Türkiye'de izlenen yol çok da değişik değildir. Soros'un HRW direktörü Aryeh Nayer'in Türkiye turu boşuna gitmemiştir. Soros'un da buyurduğu üzere Kürt sorunu açık toplum yollarında yüzlerce milyon dolarla desteklenen HRW'nun katkılarıyla çözülecektir. Soros'un parasal kanalı insanlık namına çalışma görüntüsü altında toplumları ayrıştırma projelerine destek sağlarken ulus devletleri de açtıkça açmaktadır. Ne var ki Soros'un Kürt sorununu çözmek için elinden geleni ardına koymadığı da bir gerçektir. ABD'de Soros'un desteğiyle yapılan bir belgeselin tanıtımındaki şu satırlar işin derinliğini göstermektedir. İyi Kürtler, kötü Kürtler. Birleşik Devletler'in silahları ve Kürdistan'da 2 milyon göçmenin bilinmeyen öyküsü. Kaliforniya'da yaşayan bir Kürt Amerikan ailesinin Türk-Kürt iç savaşı içindeki insanlık öyküsünü anlatmakta ve Birleşik Devletler'den müttefiki Türkiye'ye silah transferini ve askeri yardımı araştıran. Bu belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Kevin McKeown'a Soros Foundation tarafından 40 bin dolar ödenmiştir. Dipnot, Elmek, kevinmck@silcom.com. Soros'un büyük desteğini alan, hatta başkanı için Soros'un adamı denilen HRW'nun Kürt milliyetçiliği davasına ilgisi ayrıntılı askeri harekat raporlarını aşar. Öyle aşar ki PKK Başkanı Abdullah Öcalan İtalya'dayken eski CIA'cı Graham Fuller ve İstanbul'dan gitme ABD Dışişleri Siyasi Büro'da görevli Henry Barkey, Öcalan'ı ziyaret etmek üzere yoldayken Kasım 1998'de HRW elini çabuk tutar ve Öcalan'ın kişisel haklarının korunması için İtalyan yönetimine başvurur. HRW Türkiye'de işkence yapılma olasılığının yüksek olduğunu ve Öcalan'ın idama mahkum olabileceğini ileri sürerek Türkiye'ye geri verilmemesini ister. Dipnot, Turkey must uphold Öcalan's right to defense, trial of PKK leader reveals injustice of state security courts, New York May 28, 1999. HRW mektupla yetinmez ve Öcalan Türkiye'ye getirilir getirilmez duruma el koyar. Öcalan'ın tecritten çıkarılmasını isterken savunmasının engellendiğini, her an işkence yapılabileceğini, mahkemenin DGM İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu ileri sürer. Türkiye'de antiterör yasasının nedenli sert olduğunu bildiren HRW, örnek olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şiir nedeniyle mahkum edildiğini gösterir. Ama şiirin satırlarını da bu şiiri okuduğu konuşmanın gerisini de belirtmezler. Zaten batılı örgütler bunu hep böyle yapmaktadırlar. Dipnot, Öcalan Trial Monitor, February 15, 1999. Türkiye'de Kürt sorunu çevresinde destek alan yalnızca Kay McKerman olamazdı kuşkusuz. Ona Türkiye'den de eşlik ettiler. HRW'dan ödüllenenlerin bir bölümünü gazeteci Emin Çölaşan köşe yazısını açıklayınca ödül alanlardan Şanar Yurda Tapan Emin Çölaşan'a tam liste yollamıştı. Dipnot, ödül açıklamalarına gelen yanıtlardan biri ilginçti. Yaşar Kemal'in avukatından noter kanalıyla açıklama geldi. Şöyle diyor, Yaşar Kemal ABD'den yalnızca ödül almıştır. Bu ödül Dashiell Hammett ve Lillian Hellman ödülüdür. Ödül miktarı 1000 US dolardır. Bu ödül Yaşar Kemal tarafından o tarihe Türkiye'de güncel olan düşünceye özgürlük girişim hareketine bağışlanmıştır. Açıklamasını benden rica eden bir gazeteci abimizin hatırına kullanıyorum da neyi yalanladığımı anlayamadım. Ben yazımda Yaşar Bey'in birden çok ödül aldığını yazmamıştım, reklam vermemiştim. Emin Çölaşan, İran Komedisi, Hürriyet 22 Ocak 2002. Dipnot 1991 İsmail Beşikçi, Eşber Yağmur Dereli, İlker Demir Acil, Yılmaz Odabaşı Acil, 1992 İlker Demir, 1994 İsmet İmset Acil, 1995 Fikret Başkaya, İsmet İmset, Sefa Kaplan, Ayşe Nur Zarakoğlu, 1996 Yaşar Kemal, Haluk Gerger, 1997 Ahmet Altan, Mustafa İslamoğlu, Sefa Kaplan, Erol Anar, Ali Erol, Ahmet Sık Acil, Atilla Halis, Ragıp Duran, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Oğuz, Nurettin Şirin, Işık Yurtçu, Ayşenur Zarakoğlu. 1998 Oral Çalışlar, Abdurrahman Dilipak, Ali Bayramoğlu, Koray Düzgören, Nadire Mater, Abdülhalim Dede, Leman, Recep Maraşlı, Yılmaz Odabaşı, Ahmet Zeki Okçuoğlu. 2000 Yılmaz Odabaşı, 2001 Şanar Yurda Tapan, Emin Çölaşan, Muhtaçlara Amerikan Yardımı. Hürriyet 4 Kasım 2001, Muhtaçlara Yardım Değil Ödülmüş, Hürriyet 5 Kasım 2001. Her eveden bağış alanlar arasında Kürt sorununu dinsel ya da bir başka yaklaşımla çözmek isteyenler olabilir. Bunlardan Nurettin Şirin, Sincan'daki ünlü Kudüs gecesini düzenleyen kişidir. HRW insan haklarını savunma girişimleri arasında mazlumlere sahip çıkmakla kalmaz, yıllık raporlarında okullarda ve devlet kurumlarında başörtüsü yasağının ve dillerin kullanımıyla ilgili sınırlamaların kaldırılmasını istemekten de geri durmaz. Görüldüğü gibi George Soros'un milyonlarca dolarını alan örgüt seçmeci davranıyor. Böylece George Soros'un İstanbul'da Kürt sorununu çözmelisiniz derken nedenli ciddi olduğu ortaya çıkıyor. HRW aracılığıyla sorunun çözüm yollarını gösterdiği de anlaşılıyor. Soros'un salt Kürt sorununun çözümünü istediği sanılmamalı. Nerede bir toplum açılacaksa Soros'un örgütleri de oradadır. Nerede Project Demokrasi uygulaması varsa Batı'nın Foundation ve Stiftung örgütleriyle birlikte Soros'un toplum açıcı örgütleri de orada yerini alıyor. Tipik bir işbirliği örneğinden söz etmekte yarar var. 12-13 Haziran 2001 arasında Kazakistan'ın başkenti Alma-Ata'da Orta Asya ve Kafkas ülkelerindeki ifade özgürlüğü konferansı düzenlendi. Konferansı Alman örgütü Friedrich Ebert Stiftung ve Soros Kazakistan Fund ve Kazakistan'ın yerli sivil kurumu Internews Kazakistan düzenledi. Katılanlar arasında Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan delegeler bulunuyordu. Dipnot, Journalists of Central Asia and South Caucasus Discuss Freedom of Speech and Media, Yerevan Press Club, Weekly Newsletter, 23 Haziran 2001. Nedin Bodrum 1990 toplantısından bu yana bu ülkelerde yeterince dolar harcanmış ve yeterli sayıda NGO örgütlenmişti. Elbette Saul Eisenberg gibi büyük tüccarların çıkarları yanında biraz özgürlük, biraz demokrasi ve biraz da ABD askeri üssü için yatırım yapmak gerekiyordu. Şunun şurasında Afganistan'a asker çıkarmaya 3-4 ay kalmıştı. Açılan iflas ediyor. Soros'un öteki ülkelere yardımcı olma yöntemleri Türkiye'de geçerli olabilir mi? Tıpkı sınır tanımaz liberalliğin dünyanın her yanına ulaşabildiği gibi Soros tarzı açıklığın sonucunda Türkiye'de anayasa değişiklikleri Foundation ve Stiftung katkısıyla ve hızla geçirilmiştir. Bunlar yetmez, Project Demokrasi'nin sonuna dek gitmek gerekir. Temmuz 2001'de emekli Koramiral A. Kıyat ve İ. Alaton NETV'ye çıktılar ve halkın ek vergilere karşı çıkmasını yeni bir devlet kurulmasını önerdiler. Dipnot Ulusal Kanal 9 Temmuz 2001 Haber Mektup. Ama biz Mecelle'nin ünlü kuralını anımsayalım düşünürken, su-i misal emsal olamaz. Bu nedenle olumsuz düşünmeyelim derim. Bizdeki uygulamalar ve propagandanın iyi niyete bağlı olması düşünülemez mi? Ne var ki halk bu iyi niyetli eylem çağrısına uymadı. Halk kendileri yürüsün, herkesin vergi derdi kendisine diye düşünmüş de olabilir. Açıklamalarda iyi niyetli çabaların sınırı yoktur. 2001 iktisadi vurgununun ardından birbirini izleyen çabalar açılmanın çapını da göstermekteydi. Arı ve ABD Cumhuriyetçi Parti örgütü İRİ 2 yıl süren Anadolu çalışmalarının sonunda 12-13 Mayıs 2001'de gençleri İstanbul'da topladılar. Arı lideri Kemal Köprülü yeni bir cephe açtıklarını, liseli gençleri de işin içine kattıklarını açıklayıp ekledi. Bu sistem iflas etti. Ankara'dakilerin sizden korkmalarının bir sebebi de eğer siz meydanlarda yürürseniz hükümet 3 günde düşer. İşçi ve memur haklarını satın alıyor ama sizin istediğiniz geleceğiniz. TESEV Sabancı Holding ve TÜSİAD yöneticisi Can Paker, Amerika'nın yerine ben olsam partiler yasası çıkmadan Türkiye'ye parayı vermem diyerek ülkesine duyduğu ilgiyi gösterdi. Derviş'le birlikte Yeni Demokrasi Hareketi, sonra partisini kuran Cem Boyner, Kıbrıs sorununun hemen çözülmesini isterken vatan sadece haritadır değildir diyerek vatan sınırıyla fabrikasının dış duvarını karıştırdı. Dipnot Hürriyet 8 Kasım 2001 sayfa 13. TÜSİAD heyeti ABD'de NED Başkanı ambargocu Brady Mas'a Türkiye Anayasası'nda öngördükleri değişiklikleri içeren bir rapor sundu ve MGK'nın kaldırılmasını istedi. Brady Mas, TESEV tarafından İstanbul'a getirildi ve Kıbrıs tezlerini savunma olanağı elde ederken Türklere demokrasi dersleri verdi. Dipnot, geniş bilgi için bakınız Project Democracy'den bugünkü aşama. M. Hukuk, sayı 32, Nisan 2001. Degiad'ın konuğu olan ABD Büyükelçilik memuru Holberg, iş yerlerini dolaştı ve derviş hakkında ne düşünüyorsunuz, siyasi durumu nasıl görüyorsunuz gibi sorular sordu. Denizliler tepki göstererek bu girişimleri kınadılar. Derviş Denizli gezisini bir ay erteledi ama kısa süre sonra Denizli'ye geldi. Dervişin Polonya asıllı Kanada vatandaşı eşi yılın anası ilan edildi. Ve sonra İsveç misyonunun ulusal devletin anlamsızlığını belirten kitapçık dağıtması, Alman Stiftung örgütlerinin iç politikayı yönlendirmeye yönelik girişimleri, Orient Enstitüsü'nün mezhep araştırmaları, Fethullah Gülen adına Georgetown Üniversitesi'nde Fuller ve Harris gibi eski istihbaratçıların da katıldığı konferans düzenlenmesi, aynı üniversitede Erbakan'a ödül verilmesi, Kürt siyasal tarihi saptırıcısı Martin von Brunies'in İstanbul dersleri, egemenliğe aldırmadan iç politikayı yönetme yönlendirme girişimlerinde bulunan AB elçisi Karen Fogg'a devlet yönetimince sahip çıkılması. Dipnot, M. von Brunies'in yazları Yıldız Üniversitesi'nde ders veriyor. Kürt milliyetçiliği siyasal tarih oluşturma girişimine destek veren von Brunies'in tıpkı entelijensiya tarihi yazarları gibi zorlama tarih yazıyor. Örneğin Toprak Yasası'nın Şeyh Said isyanını körüklediğini yazması gibi. Şeyh Said isyanı başlama ve bitişi 1925'in ilk yarısı. Toprak Kanunu'nun çıkışı ise 1928. M. von Brunies'in saptırmaları özeti için bakınız 16. Daha sonra Fogg'un aynen Braidemas gibi Denktaş'ın devre dışı bırakılmasını istemesi. Dipnot, daha önce de ABD'nin Kıbrıs arabulucusu Letsky'nin 14 Aralık 1989'da Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir'den Denktaş'ın tasfiyesini istediği ileri sürülmüştü. Letsky görüşme sonrasında Asil Nadir'in Kıbrıs yönetiminin resmi görüşlerini paylaştığını belirtmişti. Kısa süre sonra İngiltere'de iş yaşamını sürdüren Asil Nadir'in Polipek şirketi hakkında soruşturma açılmış ve Asil Nadir Kıbrıs'a dönmüştür. Nokta, yardımcı doçent Dr. Serdar Saydam, Polipek, bir imparatorluğun çöküşü, strateji yönetim.com, nokta, Polipek Saydam, nokta, HTM. 8 Haziran 2002'de Washington'da yapılacak Iraki Kürt Konferansı'na TESEV yöneticisi eski elçi Sandberg'in katılacağının açıklanması. Dipnot, American University Center for Global Peace, Iraqi Opposition Leaders to Meet at American University Conference, June 8. Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın ulusal program hayata geçtikçe Cumhuriyet'in lafzıyla ayakta duran nice saltanat yerle yeksan olacaktır ve Avrupa'ya giden yol Diyarbakır'dan geçer dedikten 8 ay sonra Avrupa Birliği'ne girmek için Alevilerden yardım istediğini açıklayarak laikliğe son derece uygun davranışlarda bulunması. Yardım ve Dostluk adı altında sürdürülen misyonerlik etkinliklerinin yerleşik düzene geçmesi. Yunan tezleri savunucularının, Pontus girişimcilerinin eksik olmayan ziyaretleri ve Bağımsızlık Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in kuruluş merkezi 1. Meclis binasının girişine ABD'de kaçakçılıkla suçlanan tütün karteli Philip Morris adının yazılması ve ila nihaye. Dipnot, Denizliler Cumhurbaşkanı'na başvururlar ve meclisin bozulan yerlerinin geri getirilemeyeceğini ama halkın para toplayabileceğini, Amerikan tütün kartelinin adının meclisten kaldırılmasının namus borcu olduğunu, gereğinin yapılmasını isterler. Cumhurbaşkanı dilekçeyi Kültür Bakanlığı'na havale eder. Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı yanıtında paramız olmadığından böyle yapıyoruz, adın konması anlaşmamız gereğidir diye yazar. Alınan bilgiye göre bu bedel 500 bin dolardır. Halka danışılsaydı bu parayı toplayıp onlara verirdi. Meclisin özgün yapısı bozulmuş, tabanı modern parkeyle, koltuklar deriyle kaplanmıştır. Birinci meclis olayı için bakınız M. Hukuk, sayı 32, Nisan 2002. Bütün bu gelişmelere karşın olan bitenin tek bir merkez tarafından ya da paraya egemen olan tek tek kişilerce düzenlendiğini varsaymak son derece yanıltıcı olmaktadır. Para piyasalarına egemen oyuncularla siyasete egemen olanların her koşulda birbirleriyle doğrudan ilişkili olduklarını düşünmek de o derece yanıltıcı olmaktadır. Yüzyıllar boyunca oluşturulan egemenlik düzeni modern çağın yarattığı yeni olanaklarla daha da karmaşıklaşmakla birlikte çıkar ilişkilerinin çarkında belirli bir kararlılıkla ilerlemektedir. Bu sistemin kişiler ya da dar öbeklerce işlediğini varsaymak, istemeyerek de olsa yayılmacı, yeni kolonici düzene hizmet etmeye yol açar. Bu ilginç düzenin yaşama geçirilme yöntemini Soros'un İstanbul'a ikinci kez konuk olduğu iki ilginç günde izleyebiliriz.